İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Kocaeli TV, Bingöl FM 102, Keyif FM 92.7, Nevşehir, Adana, Ceyhan, CRT TV ve Radyo Mardin Kanal 47'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımıza bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınızla siz de e-maillerinizle katılabilirsiniz. Konuklarımız Doktor Oktar Babuna, Serdar Dayanık, Altuğ Berker ve Selay Hanım. Buyurun hocam, sözü size bırakalım.
Evet, Darwin türlerin diğer türlere yavaş gelişmelerle türediğini iddia etmişti. Bunun üzerine bu Darwinizm saçmalığını, bu pagan dinini geliştirdi, iddialarını ortaya attı. Fakat hiçbir şekilde o dönemde fosil olmadığını da itiraf ediyor. Yani kesinlikle diyor ara geçiş formu yoktur diyor. Daha önce de diyor ki kitabında yine evrimin diyor kanıtları diyor sadece fosil kayıtlarında bulunabilir. Fakat diyor baktığımız zaman diyor gömülü olarak bulamıyoruz diyor. Her şey düzenli ve yerli yerinde. Tabi bu Allah'ın yarattığını gösterir ve evrimin hiçbir kanıtı olmadığını gösterir. Nitekim fosillere baktığımızda gerçek fosillere evrimin her bakımdan çürütüldüğünü görüyoruz. 300 milyon üzerinde fosil evrimi yalanlıyor. Bakın bunlardan bazılarına bakalım şimdi. 25 milyon yıllık kanatlı karıncayı görüyoruz. Hiçbir şekilde yarım yamalak bir eciş bücüş hali yok. Evrimin iddia ettiği gibi böyle tek kanatlı, yarım kanatlı canlılar olması gerekiyor. Kanatlı karınca bakıyoruz son derece düzgün, milyonlarca yıl hiç değişmemiş. 125 milyon yıllık kaplumbağa fosiline baktığımız zaman kaplumbağanın mükemmel olarak 125 milyon yıl önce yaratıldığını görüyoruz. Günümüzdeki hali aynısı. En ufak bir değişikliği uğramamış. 25 milyon yıllık bakın kanatlı termit yine günümüzdeki halinin aynısı. En ufak bir değişiklik yok. 48 milyon yıllık yabani köpek kafatası. Çok detaylı olarak bakın yakın plan çekimlerle. O da evrimin olmadığını gösteriyor kesin bir şekilde. 200 milyon yıllık hali güvenin en ufak bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor. 50 milyon yıllık kum balığını, bakın şekline dikkat edin balığın. Yüzgeçlerini, kuyruğunu görüyorsunuz, omurgası, baş kısmı. Bu da günümüzdeki hali. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Yabani köpek. 65 milyon yıllık bir tür incir yaprağı görüyorsunuz, bakın. Evet, günümüzdeki halinin bakın tıpatıp aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramamış. İncir neyse o. 12 milyon yıllık evet kuş tüyü. Yine hiçbir şekilde evrimin olmadığını kanıtlıyor. 165 milyon yıllık Araucaria kozalağı dilimi. En ufak detayına kadar korunmuş. Günümüzdeki halinin aynısı. 150 milyon yıllık Yusufçuk görüyorsunuz bakın. Çift kanatlı yapısıyla. Yani şu an neyse 150 milyon yıl önce de aynısı hiçbir şekilde evrimleşmemiş. Allah'ın yarattığı şekliyle inşallah. 50 milyon yıllık çamur balığı. Ve 50 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramıyor. Tamamen aynı. 128 milyon yıllık çayır sivrisineği. Bakın kanatlarını görüyorsunuz gövdesi. Aynısı. Milyonlarca yıl sonra en ufak bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor fosil. 48 milyon yıllık sarı kuyruk balığı. Bakın yüzgeçleri, kuyruğu, yine omurgası, kılçıkları. Aynısı. Yüzgeçleri, kuyruğu şekliyle. 490 milyon yıllık deniz yıldızı görüyorsunuz. Şimdi göreceğiz. Günümüzdekinin tıpatıp aynısı. Bakın 490 milyon yıl en ufak bir değişikliğe uğramıyor. Yani evrim geçirmiyor. Ringa balıkları görüyoruz. 54 milyon yıllık. Aynısı günümüzdekinin. Hiçbir şekilde bir değişiklik yok. 58 milyon yıllık yaban domuzu kafatası. bize 58 milyon yıl boyunca yaban domuzunun hiçbir şekilde evrim geçirmediğini kanıtlıyor. Kesin olarak kanıtlıyor. 95 milyon yıllık yılan balığı. Günümüzdeki yılan balığının aynısı. Demek ki 95 milyon yıl boyunca hiç değişmemiş. 77 milyon yıllık sırtlan kafatası. Sırtlarında hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Başka bir canlıya dönüşmemiş. 50 milyon yıllık kemikli turna balığı. Günümüzdekinin aynısı. Değil mi? Tutup da başka bir canlıya, kuşa, yılana dönüşmemiş yani evrim iddia ettiği gibi. 33 milyon yıllık kutup porsuğu kafatası. Günümüzdekinin aynısı. Günümüzdeki hali. 54 milyon yıllık beyaz sedir yaprağı. Bu fosilde beyaz sedir yaprağının hiçbir değişikliğe uğramadığını kanıtlıyor. Çok net bilimsel kanıtları. 54 milyon yıllık hortumlu böcek. Günümüzdeki hali. O da hiçbir değişikliğe uğramamış. 100 milyon yıllık Clipperstorodia. Onun da hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Clipperstorodia'nın. 25 milyon yıllık cırcır böceği bakın. Bütün detaylarıyla korunmuş değil mi? Baktığımız zaman şimdi günümüzdeki haliyle kıyasladığımızda tüm bacakları, gövde yapısına dikkat edin şimdi. Aynısı. Hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. 83 milyon yıllık antilop kafatası. Bakın boynuzlarıyla. Aynısı günümüzdeki halini görüyorsunuz. Milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramıyor. Evet. 50 milyon yıllık örümcek. Günümüzde yaşayan hali hiçbir değişikliği uğramıyor 50 milyon yıl boyunca. 45 milyon yıllık keaki yaprağı. Bütün damarlarıyla bakın şekliyle. Aynısı görüyorsunuz. Milyonlarca yıl en ufak bir değişikliği uğramıyor. 144 milyon yıllık kertenkele. Yakın detaylı çekimini görüyorsunuz. O da hiçbir değişikliğe uğramıyor. Demek ki fosiller bize, bakın burada da 50 milyon yıllık balon asması. O da hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Günümüzdeki halinin aynısı. Evet, 150 milyon yıllık mayıs sineği larvası. Günümüzdeki halinin aynısı. 150 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramadığını kanıtlıyor bize. Yaratilismuzesi.com'da binlerce fosil örneği görebilirler. Fosiller bize evrimin olmadığını kesin olarak gösteriyor hiçbir şekilde. Tabii evrimin, Darwinizmin en büyük iddiası bütün canlılığın tesadüfen olduğunu iddia ediyordu. Haşa Allah'ın yaratmadığını. Ama bilimsel kanıtlar bunun kesinlikle yanlış olduğunu, bu saçmalığın kesin olarak kanıtlıyor. 300 milyon tane böyle fosil var. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. Hepsi Darwinizmin geçersizliğini ortaya koyuyor. Tabii Darwinizmin de asıl tehlikesi bir bela olması. Çünkü çatışma mantığını getiriyor. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. İnsan bir hayvandır. Dolayısıyla ona göre muamele edilir bu mantığı. Bu sapkın ahlaki görüşü getirdi dünyaya ve dünyayı her cümerç yeri haline getirdi. Büyük bozgunlara sebep oldu. Savaşlara, kan dökülmesine, anarşiye, teröre, komünizme, faşizme. Bilim de Darwinizmi ortadan kaldırdı ve buna da hocamız vesile oldu. Bilim çünkü hocamızdan önce de vardı ama 30 senedir ortaya çıkışıyla beraber 1980 1920'de başlamasıyla faaliyetlerine 30 sene içerisinde Darwinizmi yerle bir etti. Belini kırdı, ciğerini söktü, kafasını kopardı. İnşallah. Şimdi artık son süpürme ve kazıma dönemindeyiz. Bu fosilleri de gizliyorlardı. Biz de açığa çıkardık hocamızın vesilesiyle. Her günde göstermeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Evet, hocamızın çalışmaları hakikaten senin dediğin gibi Oktar çok önemli. Çünkü insanlar bir kere hakikaten bilimsel olarak insan olduklarını, atalarının da insan olduğunu, canlıların da sahip oldukları o güzel özelliklerle var oldukları ilk günden beri aynı olduklarını anladık. Nasıl anladık? Hocamızın çalışmalarıyla bu ayrı zamanda çok netleşti. Ondan önce işte insan maymundan gelmiştir, işte canı sıkılmıştır, maymun ayağa kalkmıştır, düz yürümeye başlamıştır gibi böyle tamamen masalsı, hiçbir ilmi delili olmayan açıklamalar vardı yaklaşık 1,5 asırdır. Sadece insanlar için değil, tüm canlılar için de bu aynı şekilde böyleydi. İnsanların böyle kafasını meşgul ettiler, yoğurdular, telkin yaptılar. Ama 1979 yılında hocamızın çalışmalarıyla bunun böyle olmadığını, yeryüzündeki bütün canlıları var oldukları ilk günden beri Yüce Rabbimiz olan Allah'ın yarattığını çok net bir şekilde, açık bir şekilde gördük, anladık. Hocamız vesile oldu buna, Allah razı olsun. Nasıl vesile oldu? İlmi çalışmalarla. Mesela her geçen gün biz burada hocamızın da tavsiyesiyle bir iman hakikati anlatıyoruz. Bunun sebebini hep tekrar ediyoruz. Canlılar tesadüfen meydana gelmemişlerdir. Kademelerle hiçbir özelliklerini kazanmamışlardır. Hepsi yaratıldıkları ilk günden beri aynıdır. Hiç değişmemişlerdir. Bunu gördük. Mesela şimdi yine bir örnek daha görelim. Sevimli bir canlı var bugün. Minik bir kurbağa. Bu sende filmi var. Önce filmini izleyebiliriz. Ondan sonra da üzerinde tefekkür edebiliriz inşallah. Evet, kahramanımız bugün bu sevimli kurbağa. Evet, şelale kurbağası 2,5 santim. Evet. O ayaklar yalnız çok böyle sıradan bir ayak değil. Evet, vantuzlu ayakları. Yani vantuz teknolojisine sahip bu minicik kurbağa. Evet, özelliği de bildiğimiz diğer kurbağalar gibi zıplayamıyor. Ama bakın ne yapıyor? Kendini boşluğa bırakıveriyor bir anda. Havalarda uçuyor, görüyorsunuz. Kanatları olmamasına rağmen. Fakat hiçbir zaman başına bir şey gelmiyor vantuzlu o minik sevimli bacakları sayesinde. Evet.
Darbeden de rahatsız olmuyor değil mi? Dala çarptı ama.
Evet, şimdi o birazdan yere dönüşecek. Evet, serbest düşüş diye adlandırıyor bilim adamları bunu. Serbest düşüş uzmanı bu sevimli kurbağa. Ve hiçbir zaman yaptığı serbest düşüşlerden başına bir şey gelmiyor. Şimdi bakın. Yine 2,5 santim uzunluğunda kurbağayı görüyoruz. Şelale kurbağası. Evet. Kendinden çok emin. Tırmanıyor da tırmanıyor. Onun da diğer canlılar gibi kendini savunma mekanizması var. O da bu. Bakın şimdi o rastlantı sonucu düşmüş gibi görünüyor. Halbuki bu hareket son derece şuurlu bir harekettir. Hayvan bunu bilinçli yapıyor. Ve bu darbelerden kesinlikle zarar görmüyor. Hatta dikkat edin, kıpırdamıyor. Ölmüş taklidi yapıyor ki peşinden gelip de onu avlamaya çalışan hayvan bunu fark etmesin diye.
Yani pek kimse peşinden gidemez bunu.
Kaç defa çarptı kayalara, görüyorsunuz. Evet. Metrelerce yükseklikten diyor. Evet. Ama hiçbir zarar görmeden varacağı yere vardı. Ve tabii hayvan bu hareketi tehlike anında yapıyor. Bu sevimli kurbağa. İşte bir örümcek olabilir, bir yılan olabilir. Onu fark ettiği an bu refleksi gösteriyor. Kendini boşluğa bırakıyor hayvan. Şimdi bu tabii çok olağanüstü bir şey. Şimdi evrimciler ne diyordu bize? İşte canlılar tesadüfen meydana gelmiştir. Ha, bir özellikleri mi var? O da tesadüfen olmuştur. Nasıl olmuştur? Malum milyonlarca yıl, lafı, sözünü çok sever evrimciler. Milyonlarca yıl geçmiştir. Ondan sonra bu canlılar bu özellikleri yavaş yavaş deneye yanıla elde etmişlerdir diyor. E şimdi bu hayvanın böyle bir şey yapma lüksü yok ki. Yani bir kere bu canlı hayvanlardan kendini koruyacak mekanizmayı bilmese ilk atakta, yani ilk saldırıda bir kere yem olur. Bu bir. Çünkü canlı zaten zıplayamıyor. Biliyorsunuz kurbağalar zıplayamıyor. Kaçabilir. Yani çok zordur onları yakalama. E, zıplayamıyor garibim. Dolayısıyla böyle kala kalır. Fakat Allah ona öyle güzel farklı bir özellik vermiş ki ve o da bunu o kadar güzel, o kadar profesyonelce kullanıyor ki, bakın hayvan kendini dağın tepesinden aşağıya bırakıyor. Serbest düşüş. Yani kontrollü bir atlama değil bu. Normal bırakıyor kendini. Bakın hayvandaki teslimiyete bakın. Yani bir insanın, değil mi, bir tehlikeden kendini korumak için dağın tepesine çıkıp atlamasına benzer bu. Yapar mı insan bunu? Yapmaz. Bellidir yani, öleceksiniz. Veya sizi koruyacak bir mekanizmaya sahip değilsinizdir. Ancak nasıl yaparsınız? Bir paraşüt takıldır, yani bir teknolojiye sahipsinizdir. O zaman kendinizi boşluğa atarsınız. Yani bir ilim üzerine bunu yaparsınız. İşte kurbağa da bir ilim üzerine bunu yapıyor. Çünkü kurbağa her atlayışında başına bir şey gelmeyeceğini, yani hayati tehlike olmayacağını, Rabbimizin ona verdiği o güzel özelliklerle onu koruyacağını, hatta teknik bilgiye de sahip. Nedir o? Bir, ben kendimi attım. Eğer ormanlık bir arazi ise bir dala bir şekilde ben vantuz teknolojisine sahip olan ayaklarımı kullanarak yapışırım ve aşağıya düşmekten kurtulurum. Ha olmadı, bulamadım, gördünüz yuvarlandı kayalara çarpa çarpa. Canlıya yine bir şey olmuyor çünkü 2,5 santim ama çok güçlü kaslarla çevrili vücudu. Yani o darbeler ona hiçbir etki meydana getirmiyor. Yani bizim düştüğümüzde aldığımız darbeyi, acıyı veya etkiyi bu canlı hissetmiyor. E şimdi düşünelim evrimcilerin iddiasına göre. Bu canlı bir kere kendini bıraktı tesadüfen dağın tepesinde. E aşağı yuvarlanır, kafayı gözü patlatır, ölür. Yani bunun ikinci deneme şansı yok ki. Ya dur, bende bir böyle bir özellik olsa iyi olur. Bir iki atlayış daha yapayım. Belki böyle bir özellik gelişiverir bende, bir tesadüf olur. Mesela bir şimşek çakar, hücrelerime etkisi olur, işte bir mütasyon meydana gelir. Ondan sonra bende de ayaklarımda vantuzlar oluşur. Böyle bir lüksü yok hayvanın. Hepsi ölür. Bakın bu kurbağa türü şu anda günümüzde yaşayamazdı eğer tesadüflerle bu özelliklerini kazanmış olsalardı. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Bu özellikler dışarıdan edinilecek özellikler değildir. Bu özelliklerin tamamı canlının yaratıldığı ilk anda DNA'sındaki bilgi bankacığında olması gerekir ki ihtiyaç halinde bu canlı bunu kullanabilsin. Yani o özelliği aktif hale gelsin. Yani biz işte mesela atıyorum işte düz arazide 10 kilometreyi belki görebiliriz. 100 kilometreyi göremeyiz. Niye? Böyle bir özelliğimiz yok. Olsaydı görürdük. E biz bakışlarımız, bakış çalışarak daha ilerisini görebilir miyiz? Göremeyiz. Bu canlı da öyle. Bu sahip olduğu özelliği sonradan kazanamaz. Bu özellik nesilden nesile aktarılabilecek bir özellik değil. Yani kurbağa yavrusu diyecek ki evladım benim başıma böyle bir durum geldi. Ben kendimi attım. Başıma da bir şey geldi. Niye? Çok güçlü kaslarım var. Bir anda atlarken kaslar gelişti. Bak sende de böyle olacak. Sen de atla. E şimdi böyle bir özellik lafla, sözle, tecrübeyle diğer canlıya geçer mi? Geçmez. O canlının da DNA'sında bu bilgilerin olması gerekir. Dolayısıyla bu canlı bu özellikleriyle müthiş bir teslimiyet örneği gösterir. Çünkü çok iyi bilmektedir ki inşallah Allah'ın ilhamıyla hareket eder. Yüce Rabbimizin bütün her şeyin ilmini kuşattığını bilir. O rahatlıkla, o tevekkülle atlar. Yani bu tesadüf değil. Bu teslimiyettir, bu tevekküldür. Yüce Rabbimizin ona verdiği özellikleri kullanarak bu canlı ve diğer canlılar Rabbimizi tesbih ederler. Bu kadar. Bu olayların hiçbirinde, bakın yeryüzündeki var olan canlıların hiçbirinin herhangi bir özelliği tesadüfen olmamıştır, olamaz. Zaten bunu evrimciler, doktor hocam da anlattı. Yani ilmi bir açıklamaları yok. Sadece masal. E siz masalları çocuklara anlatın. Yani artık aklı başında insanlara anlatmayın. Çünkü artık inandırıcılığınız kalmadı. Niye kalmadı? Allah razı olsun hocamızın yapmış olduğu işte bu iman hakikati, ilmi, bilimsel ve imani çalışmalar neticesinde önce güzel ülkemiz Türkiye'de, sonra da dünya çapında çok geniş çapta bir şuur meydana geldi. Ve evrimcilerin bu hipnozunda insanları kurtardı hocamız. Ondan Allah razı olsun. Dolayısıyla bütün canlılar ve insanlar Allah'ın yaratma sanatıdır, eseridir. Tesadüf diye bir şey yoktur inşallah. Bunu böyle diyeceğiz inşallah.
Evet. Maşallah hocamız bunları anlatarak hakikaten dünyada çok büyük etki oluşturuyor. İnsanların imana gelmesine vesile oluyor. Bu çok önemli.
Evet.
Ama bunun karşısında insanların Allah'a iman etmesini istemeyen Deccal taraftarları diyeyim artık. Hocamız hep Deccal'i anlatıyor son günlerde. Bazı güçler de var tabii. Onlar da bunu engellemek için hocamıza fikren karşı gelemiyorlar. Çünkü 300 tane hocamızın eseri var. 72 dile çevrilmiş durumda. Dünyada 100 milyonlarca insan tarafından takip ediliyor, okunuyor, bilgisayarlarına indiriliyor. Çok güçlü yani böyle kitlelere yönelik. Akılcı, bilimsel ve kalbe ve akla hitap eden, insanların aklının, vicdanının tam kavrayacağı şekilde Allah'ın varlığının delillerini anlatıyor. Bu güçlü etkinin karşısında tabii Allah'ı inkar eden felsefeleri ve ideolojilerin sahipleri de bunu durdurmak için ellerinden gelen bazı şeyleri yapıyorlar. Fikren bir şey yapamadıkları için de işte bir takım oyunlar, iftiralar, komplolar gibi bazı şeylerle yapıyorlar. İşte bunlardan bazıları tabii iftiralar işte hukuka yansıyor. Hukukta bunlar mahkeme konusu oluyor bizle ilgili. Hocamızla ilgili özellikle ve Bilim Araştırma Vakfı Camiası ile ilgili. O yüzden ben kısaca bir Bilim Araştırma Vakfı'nın davasındaki hukuki bir yine çelişkiden bahsedeceğim. Birçok çelişkiden bir tanesi bizim yargılandığımız kanun maddesiyle ilgiliydi. Yıllarca biz Türk Ceza Kanunu'nun 313. maddesiyle yargılandık. Ama daha sonra yani en sonunda söyleyeceğimi başta söylüyorum. Mahkemede bizi aynı mahkeme 313'ten yargılarken sonunda 220 ile TCK'nın 220. maddesine göre bir karar verdi. Mahkumiyet kararı. Bu tabi hukuk camiasında, hukukçular, profesörler tarafından da çok şaşkınlıkla karşılandı. Onlar da mütalaa verdiler olabileceğine dair. Şöyle gelişti olay. Bilim Araştırma Vakfı davasında 42 kişi hakkında işte sözde geçersiz sayılan polis ifadeleri hukuken geçersiz. Çünkü yanında avukat ve müdafi yokken alınan zorla, baskıyla alınan hukuk dışı emniyet ifadeleri temel alınarak bir sözde iddianame hazırlandı. Sözde suçlamalarla yönelik bir iddianame hazırlandı. Bu yargılama sürecinde 42 kişinin 36 kişisi mahkeme tarafından 5 sene sonra zaman aşımında hüküm oldu. Fakat daha sonra gözaltına alınan arkadaşlarımız vardı. Serdar Hocam da onlardan bir tanesiydi. O 6 kişinin zaman aşımı dolmadığından, sonradan gözaltına alındığından onların davası devam etti. Ve bizim mahkememiz o davada bizim davamıza zaman aşımı verirken yine 313. maddeye göre zaman aşımı verdi. Geri kalan arkadaşlarımızın beraat kararı verdi ve bu kesinleşti. Orada da 313. maddeye göre karar verdi. Ama daha sonra ne olduysa mahkememiz TCK 220'ye göre Yargıtay'dan geldikten sonra tekrar dava 220. maddeye göre bir karar verdi. Mahkumiyet kararı verdi. Fakat bunun tabii gerekçelerinde neden böyle yaptığına dair bir hukuki açıklama bulamadık biz. O yüzden belirsiz kaldı. Hukuki temeli belirsiz kaldı bu 220. maddeye göre neden karar verdi. Çünkü daha evvel 313'e göre vermiş zaman aşımını ve beraat kararlarını. Dolayısıyla bu 313 bizim yargılanmamız gereken maddenin 313. madde olması gerekliliği o zamana kadar yıllar içinde hem mahkemenin kendisi, hem bilimsel mütalaa veren profesörler, hem mahkememizin Cumhuriyet Savcısı tarafından ve ayrı 10 tane yargı merci tarafından netleşmiş bir konuydu. Hepsi tamamı 313'ten olması gerekir bu yargılamanın diye hüküm vermişlerdi. Örneğin Cumhuriyet Savcımız, bizim davamızın savcısı, davanın 313 kapsamında olması gerektiğini, bakın mahkememizde 29 Temmuz 2008'li temyiz dilekçesinde, kararı temyiz ettiğinde, mahkumiyet kararını şu ifadelerde bulunmuş. Aynen okuyorum. Sanıklara müsnet suçun, CMK'nın 250'ye 1B maddesinde tarif edilen, haksız ekonomik çıkar amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlardan olduğuna dair delil bulunmaması ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin davaya bakmaya özel yetkili ağır ceza mahkemesinin değil, mahkememizin görevli olduğunu belirlemesine göre suçun sübutu halinde 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 313. maddesinin lehe olduğunun nazara alınmaması kanune ve usule aykırı bulunduğundan dosya ekte sunulmuştur diyor. Savcımızın kendi ifadeleri. 313. maddeden yargılama yapılması gerekirdi. Siz 220'den yaptınız. Bu lehe kanun 313'tür. Dolayısıyla bu kanuna ve usule aykırı olmuştur. Ben o yüzden temyiz ediyorum deyip davayı Yargıtay'a gönderdi Sayın Savcımız. Dolayısıyla Sayın Savcımızın her zamanki görüşü 313'ten yargılama olması gerektiğiydi. Daha sonra zaten mahkememizin kendisi daha evvel bize 313'ten uygulama yapmış ve zaman aşımı vermişti. Serdar hocamla da diğer arkadaşlarımıza da beraat kararı verirken kendisi yine 313. Kendi kararları var burada. Hatta alıkoyduğu eşyaların iadesini yaparken de yine 313. maddeye göre iade etmişti. Dolayısıyla davamızda olan diğer bilimsel mütalalar, ceza hukuku profesörlerinin görüşleri de davanın 313 olması gerekliliğiydi. Buna rağmen mahkememiz, hatta diğer yargı mercilerinin 313 demesine rağmen, mesela davamızın seyrinde birçok mahkemenin davamızın kanun maddesinin 313 olması gerekliliğini ifade etmişlerdi. O mahkemeleri sayıyorum, bakın yargı mercidir bunlar. Onlar da aynı şeyi söylemişti. İstanbul 3. Devlet Güvenlik Mahkemesi, İstanbul 4. Devlet Güvenlik Mahkemesi, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi. Hatta iki defa İstanbul 7. Ağır Ceza aynı yönde görüş bildirmişti. Bütün bu mahkemelerin davamızla ilgili kararları 313. maddeden yargılanmak üzere. Savcımızın öyle, ceza hukuku profesörlerinin öyle, mahkemenin kendi uygulamaları o zamana kadar öyle. Ama sonra bir anda mahkememiz hüküm verirken, son nihai hükmü verirken bir anda kanun maddesini değiştirip 220'ye göre mahkumiyet kararı verdi. Bunu tabii bizler de şaşırdık. Hukuk camiası da, profesörler de şaşırdılar. Ve olmaması gerektiğini söylediler. Bu çelişki olduğunu söylediler. Bir açıklaması da olmadığı için gerekçelerde bize bir şaşkınlık konusu oldu. Ama tabii takdir her zaman mahkememizindir. Biz mahkememize saygılıyız. Ama bu durumu da izleyicilerimizin bilmesi gerektiğini düşündüm. O yüzden arz ettim.
Evet, hocamızın da dediği gibi tarihe geçecek bir dava. Yani 60'ın üzerinde değil mi? Böyle uygulamada olmaması gereken durumlar söz konusu. Evet. Hayırlısı tabii yani inşallah.
Allah'tan inşallah.
Tabii hepsi bir kader üzere oluyor. Hocamızın zaten bir kere çok çileli bir hayatı var. Bu da tabii çok güzel bir alamet. Ne kadar üstün ahlaklı olduğunu, ne kadar etkili olduğunu gösteriyor dünya çapında. Değil mi? Faaliyetlerine başlar başlamaz hemen başlıyor. Bir söylediği bir sözden akıl hastanesi ve hapis, hücre hapsi geliyor. Sonra pardon deniyor, beraat veriliyor. Yani bunda bir şey de yokmuş deniyor. Söylediği cümlede ben İslam ümmetindenim, Türk milletindenim. Bu cümle, gazetede çıkan bir cümle. Bunun sonucunda 19 ay böyle bir şey oluyor. Ondan sonra kokain komplosu oluyor. Yemeğine gözaltına alındıktan 64 saat sonra kokain karıştırılıyor. Ve bu ispatlanıyor. Adli tıp tarafından beraat oluyor.
Nerede karıştırılmıştı kokain?
Gözaltındayken. Yani tarihte ilk defa oluyor böyle bir şey. Fakat bu tabii dünya çapında bir etkisi var hocamızın. Tabii burada da mesela Yargıtay da birçok yönden hatalı bularak bu kararı bozdu. Yani Yargıtay zaten yargılamanın en üst makamı olmuş oluyor. Yargıtay zaten bu Altı Hocam'ın anlattığı konular ve daha geniş çaplı olarak birçok yönden bozdu zaten. Ama bunlar bakın çok güzel bir alamet. Yani bir insan demişti hocamız, başına hiçbir şey gelmiyorsa, onu herkes alkışlıyorsa, bu o zaman makbul bir şey yapmadığını gösterir. Siz o zaman hakikaten hiç etkili bir mücadeleniz yok. Değil mi? Küfür azmış bakın. Dünyada deccaliyet var şu anda. Her yerde etkisini gösteriyor. Türkiye'de PKK terörü var. İddia edilen Ergenekon diye bir dev bir yaratık çıktı böyle neredeyse, değil mi? Her tarafa sirayet etmiş, her tarafa yerleşmiş. Dünya çapında anarşi, terör, zulüm, komünizm, faşizm, Birinci Dünya Savaşları, İkinci Dünya Savaşları çok şekil, çok yönlü olarak deccaliyet aktif halde. Bakıyorsunuz hakikaten Müslüman ülkelerde de büyük bir zulüm söz konusu. Irak'ta bu böyle, Hatani'de bu böyle, Burma'da bu böyle. Yani Müslümanlara karşı yapılanları anlatıyorum ben. Afganistan'da aynı şekilde. Bu tabii hangi dönemde yaşadığımızın da bir delili olmuş oluyor. Çünkü ne kadar etki, o kadar tepki. Bir Darwinizm belası var dünya çapında. Deccaliyet var. Allah da bu şiddetli bir dönemde, bu kadar şiddetli olduğu bir dönemde deccaliyetin insanlık tarihinde Hazreti Mehdi'yi gönderiyor. Hazreti Mehdi Hatemi Veli olarak peygamberimiz tarafından bildiriliyor inşallah. En büyük veli aynı zamanda. Kutbu Azam, en büyük müştehit, en büyük bir müceddit, en büyük bir mürşittir diye söylüyor Üstad Said Nursi Hazretleri. O zaman o kadar kutlu bir şahıs geliyor. Ona karşı en etkili olduğu bir zulmün olduğu bir dönem olması gerekiyor. O gerçekleşiyor. Bu da Allah'ın kaderinde tabii ki. Hem tabii Müslümanlara karşı oluyor bu. Her yönden oluyor. Şimdi ben bir ayet okumak istiyorum. Ayetlerde şöyle oluyor. Arapçada harflerin ebced değerleri var. Yani bir sayı karşılığı var. Bu Kur'an inmeden önce de vardı. O dönem hatta edebiyatçılar şairleri o dönemi kullanıyorlardı. Ebced hesabını. Kur'an'da bazı ayetlere baktığımız zaman ki özellikle ahir zamana yani dönemimize bakan, işaret eden ayetler, İslam'ın hakimiyetini işaret eden ayetler çok hayret verici bir biçimde maşallah bu döneme yönelik tarihler veriyor. Bakın mesela bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Hani havarilere bana ve elçime iman edin diye vahiy, ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Bakın Allah diyor ki bana ve elçime iman edin diye vahyetmiştim diyor. Ebced'ine baktığımız zaman 2018 çıkıyor. Yani çok açık bir şekilde bu dönemi işaret eden bir ayette. Ebced olarak da, tarih olarak da 2018'ler çıkıyor. Tam yaşadığımız dönem ve İslam'ın hakim olacağı dönemler. Meryem suresi yine 31. ayette nerede olursam olayım beni kutlu kıldı. Ve hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet emretti. Ebced'ine baktığımız zaman 2003 tarihi çıkıyor. Yine Meryem suresi 33. ayette selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde Ebced'i 1987, 2007 ve 2057 tarihleri çıkıyor. Hazreti İsa'nın geldiği, değil mi? Bakın selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde hep ahir zaman dönemlerini işaret ediyor. Yani bu tabii Kur'an'da İslam'ın hakimiyeti bildiriliyor. Allah'ın vaadi var ve bu gerçekleşecek inşallah. Ve gerçekleşiyor. Adım adım da görüyoruz. Darwinizm yıkılıyor, materyalizm yıkılıyor dünya çapında. Ki 71'li yıllarda tam hakimiyeti vardı Darwinizm dünya çapında. Şimdi tam anlamıyla beli kırıldı. Yani yapılan bu hocamızın bilimsel çalışmaları yerle bir etti dünya çapında. Hocamız bizi binlerce konferansa gönderdi yurt dışında. Bütün Amerika'nın en ünlü üniversitelerinde, İngiltere'de. Karşımıza çıkacak adam kalmadı artık böyle. Gidiyoruz, orada Allah razı olsun diyorlar oradaki insanlar. Hristiyanlar da söylüyor bunu, Müslümanlar da, Museviler de söylüyor. Hocanızdan Allah razı olsun diye. Yerle bir etti diyorlar Darwinizm. Onun vesilesiyle Müslüman olmaktan ilk defa aşağı onur duyduk diyorlar. Yani böyle. Çünkü Müslümanlar hep eziliyordu dünya çapında. Bilimsel olarak da eziliyordu. Kaba kuvvetleri zulümle de eziliyordu. Bu şimdi inşallah tersine dönüyor maşallah.
Evet hocam inşallah.
Ben de istersen izleyicilerimize birkaç tane Ebced hesabı var. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda senin de dediğin gibi ahir zamana işaret eden çok sayıda ayet var. Yine bu ayetleri üzerinde Ebced hesabı çalışması yapıldığında çok manidar yıllar olduğunu görüyoruz. Özellikle günümüzü ilgilendirdiği için. Mesela bunlardan bir tanesi Müzemmil suresi 15. ayet. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz size üzerinize şahit olacak bir elçi gönderdik diyor. Arapçası da inna erselna ileyküm resulen şahiden aleyküm. Şimdi bu ayete baktığımızda ve her bir harfin Oktar'ın da tarif ettiği gibi rakamsal değerini yan yana koyup sonra bunları topladığımızda 1423 rakamını elde ediyoruz. Hicri 1423. Miladi olarak bakarsak 2001 yılına veriyor. Eğer aynı ayet-i kerimeyi şeddeli olarak, yani tekrar edilen harfler var, vurgusu iki kere yapılan harfler var. Bunlarla birlikte hesap edersek evcedini 1473 yılını alıyoruz hicri. Bu da miladi 2049 yılına bakıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz inşallah. 2001 yılında bir kere Yüce Rabbimiz bizim üzerimize, yani dünyada yaşayan herkesin üzerine şahit olarak birini göndereceğine işaret ediyor. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden ne anlıyoruz? 1400 yıl sonra gelecek, o hakikat diyor, gerçek diyor, torunum diyor, gelecek diyor, Hazreti Mehdi'yi tarif ediyor. Çok sayıda hadis var bu yönde. 1979-1980 yılında, 1400 Hicri o demek, Hazreti Mehdi'nin faaliyete başlayacağını anlıyoruz. 2001 yılına ve 2049 yıllarına da işareti bu şeyin, ayet-i kerimenin inşallah, Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzündeki tüm insanların üzerine şahit olacağı, göreceği, yani aynelerin gözüyle göreceği, şahit olacağı bir kişi olarak gönderileceğini Yüce Rabbimiz bize müjdeliyor inşallah. Yine bir ayet daha var inşallah. Ahir zamana işaret ediyor yine. Kalem suresinin 4. ayetinin ebcedini yaptığımızda bakın ne çıkıyor karşımıza. Kovmuş şeytana Allah'a sınırım. Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Yüce Rabbimiz burada bir tarif yapıyor. Bir elçisi var ve o elçisinin yüksek ahlak sahibi olduğunu anlatıyor bize, buyuruyor. Bu ne demek? Yani Allah'tan çok korkan, Allah'ı çok seven, Kur'an'a tam bağlı, sünnetlere tam bağlı, güzel ahlaklı birini tarif ediyor. Şimdi bu ayete baktığımızda inşallah Arapçası ve inneke le ala hulukin azim. Yine harfleri yazdık. Altlarına rakamsal değerlerini koyduk. Artı artı artı artı eşittir 2017 yılına veriyor. Yani hocamız söylemişti. Biliyorsunuz 10 yıla Türk İslam Birliği'ni göreceksiniz diyor hocamız. Yani 2020'leri kastediyor hocamız. 2017 içinde zaten bayağı bir gelişme olduğunu, artık çok yakınlaştığını anlatıyordu. Yani bu tarihte Hazreti Mehdi yeryüzünde olacak ve İslam'ın hakimiyetine o güzel ahlakıyla, ayette dikkat çekildiği gibi, vesile olacak inşallah. Bu ayet-i kerimeden de bunu anlıyoruz inşallah. Alt hocam var mı evet. Sende?
Ebcedler, çok ebced var maşallah. Evet, ayetler maşallah. Hakikaten yani bütün ayrı zamana işaret eden ayetlerin hepsinin hemen hemen ebcedleri tam 2010'lu, 2020'li evet. içinde bulunduğumuz yılları vermesi
evet.
gerçekten Allah'ın bir mucizesi ve bize bir ayrı bir işareti inşallah. Hazreti Mehdi ve ahir zamanın inşallah günümüzde yaşanacağı, hakimiyeti olacağını zaten hadislerden, açık alametlerden anlıyoruz. Ama ebced, Kur'an ebcedlerinin de o yıllar çıkması hakikaten güzel bir his veriyor bize yani. İnşallah evet. Kur'an'ın vaadi olduğunu gösteriyor Allah'ın tabii, izniyle.
Allah'ın ilmiyle yaratıldığını.
Tabii ben inşallah.
Kaç tane daha var istersen?
Şöyle. Ben Nur Suresi 55. ayeti tamam. okumak istiyorum. Yani bu ebcedlerin verdiği Allah'ın dünya, İslam'ın, İslam ahlakının dünya hakimiyetini vaat ettiği ayetlerden bir ayet Nur 55. Onu okuyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Vaat ediyor Allah. Yani ahireti vaat ettiği gibi. Ve Allah vaadinden dönmez diyor başka bir ayette de. Şeytanın Allah'a sınırım. Vaat etmiştir. Hiç şüphesiz. Şüphe yok. Yani şüphe edenler oluyor. Değil mi? Devrimizde de görüyoruz. Şahs-ı manevilik diyorlar veyahut işte daha sonra 300 yıl 500 sonra diyor. Veyahut nasıl olur ki diyor sosyolojik olarak işte Amerika güçlü, şu güçlü, bu güçlü. Halbuki bütün ordular Allah'ındır. Herkes Allah'ın kontrolünde. Hiç şüphesiz, yani şüpheye yer olmadan onlardan öncekileri, daha evvel yaşayan Müslümanları nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, dünyada onlara da bir hükümranlık, bir güç verdiyse, iktidar kıldıysa, onları da, Müslümanları, müminleri, yeryüzünde, bakın yeryüzü dünya, bütün dünyayı biz yeryüzü diyoruz. Dünyada, yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. İktidar verecek. Yani Allah'ın dini, İslamiyet, İslam'ın güzel ahlakı bütün dünyaya da yerleşecek. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini, İslam'ı yani inşallah, kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Onun güzel hükümlerine, güzel ahlakın bütün öğelerine, Kur'an'dan gelen hepsinin insanlarda yaşanır hale geleceğini gösteriyor, söylüyor Cenab-ı Allah inşallah, buyuruyor. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Hakikaten yaşadığımız devirde korku hocamız anlatıyor, yani bir genç kız bile sokağa, yani içini rahat hissederek çıkamıyor değil mi? Yanına bir güvendiği birini almak durumunda kalıyor. Ne olur ne olmaz, güvenliğim olur mu, bir saldırı olur mu diye. Nitekim anarşi, terör ve savaşların durumu da ortada günümüzde. Bu korkularından sonra güvenliğe çevirecektir diyor. İslam ahlakının hakim olmasıyla yeryüzünde bir barış, sevgi ortamı ve bir güvenlik ortamı olacak Allah'ın izniyle. Bakın o ayetin Arapça kısımlarını da okumak istiyorum. Mesela Allah vaat etti. Türkçesi, Arapçası vaadallahu, vaade Allahu. Allah vaat etti diyor. Yani birçok ayetinde bildirdiği gibi Allah'ın vaadi haktır ve vaadinden dönmeyecektir inşallah Cenab-ı
Mutlaka
Allah.
Olacak inşallah.
Evet. Fi el ardı, yeryüzünde. Dünyanın her yerinde, yani tüm yeryüzüne istisna olmadan Allah'ın izniyle. Yani belli bölgesel değil. Ya kuzey yarım küre yarım, öyle bir şey yok. Tam hepsini kapsayan bir ifade. Fi el ardı, yeryüzünde. Le yestahlifennehum. Onları mutlaka halife tayin edecek. Yeryüzünde inşallah. Halife kelimesinin sözlük anlamı, Allah'ı hakimiyetin mutlak ve yegane sahibi kabul ederek onun verdiği güç ve yetkiyi onun koyduğu yasalara uygunluk içinde kullanmak. Allah'ın izniyle. Yani güzel ahlakı yeryüzünde yaşamak. Başkalarına o şekilde örnek olmak. Teşkil etmek inşallah. Ve onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak diyor inşallah. Allah'ın izniyle emniyet kazanmalarını sağlayıp Müslümanların dünyada, böylece bütün dünyaya hakim duruma getireceğini, İslam ahlakını Allah vaat ediyor bize inşallah. Diğer tefsirlerde de aynı şekilde geçiyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın tefsirinde de kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağını diyor. Örneğin Elmalılı Hamdi Yazır tefsirinde de şöyle geçiyor. Kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi kendilerini de yeryüzünde sahip ve hakim kılacağını. Yani İslam'ın hakimiyetini açıkça tefsir ediyor. Büyük tefsir verilmiş. Abdülbaki Gölpınarlı'nın tefsirinde de o şekilde. Öncekileri nasıl yeryüzüne sahip ve hakim kıldıysa onları da mutlaka yeryüzüne sahip ve hakim kılmayı diyor. Ahmet Varol'un tefsirinde de o şekilde şöyle geçiyor. Kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzüne hükümran kılacağını. Ve ayetin devamında ve leyumekkinene lehum dine hümmüler zir teda, kendileri için seçtiği dinlerini sarsılmaz temellere oturtacağını vaat ediyor. Vaat etti diyor Allah. Yani yeryüzünde sağlam temellere oturması dinin, kalplere yerleşmesi, değil mi? Hayatı düzenleyip yönlendirecek konuma gelmesi ile gerçekleşiyor inşallah. Ve sarsılmaz temeller, yani insanların gerçekten sarsılmaz bir imana sahip olacaklarını da gösteriyor. Ve buna vesile olacak kişinin de Hazreti Mehdi olduğunu anlıyoruz. Yani böyle yüzeysel bir iman değil, bilakis derinlerde hakikaten akla ve kalbe tam oturmuş, Allah'ın varlığının delillerini tam görmüş, Allah'ın varlığına güçlü bir imanla iman eden, böyle tahkiki iman, güçlü bir imanla sarsılmaz temeller, hakikaten o temelleri Hazreti Mehdi atıyor inşallah insanlar da. İnşallah.
Evet.
Geldik mi?
Galiba sonuna
geldik. Şimdi programımıza kısa bir ara veriyoruz.